Kıymetli dinleyiciler, Evrim Kaşıkçı ile Edirne'den programında yine kıymetli bir konuğu ağırlıyoruz. Konuğumuz emekli öğretmen olmasının yanında önemli bir fotoğraf sanatçısı Ali Çıtak. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Tabii bugün Ali Çıtak'la uzun yıllara dayanan öğretmenlik tecrübelerinin yanında fotoğrafçılıkla ilgili, onun dışında görev yapmış olduğu yerlerdeki kooperatifçilik, örgütlenme noktasındaki çalışmaları, Yeniköylü olması hasebiyle de Uzunköprü'nün bugün itibariyle, bugünkü dönemde mahallesi olan, ancak Uzunköprü'nün köyü olan, kültürel anlamda önemli değerler taşıyan bir köyün de sakini aslında kendisi. Çok güzel konular konuşacağız. Ben şimdi çok özet vermeden sevgili Ali Çıtak'ı kendi ağzından sizlere tanıtmasını rica edeceğim. Buyurun Sayın Ali Çıtak.
Uzunköprü'nün Yeniköy'ünde, daha sonra biraz önce söylediğin gibi mahalle, şu anda mahallesi olan yerde doğdum. Doğum tarihim 1950. Yani şu anda 75 yaşında merdiven dayamış
var. Allah uzun ömür versin diyelim.
İlkokulu köyümde okudum. Doğumumdan çok kısa bir süre sonra annem vefat etmiş. Babam bir daha hiç evlenmedi. Beni babaannem ve halalarım ilkokul sonuna kadar büyüttüler, baktılar, sağ olsunlar. Aynı zamanda mahallemin bütün kadınları, erkekleri beni kendi çocukları gibi bildiler. Yani Yeniköy böyle bir ortamdı. Çok iyi bir ortamın içerisinde annem olmamasına rağmen yaşadım. Ama daha sonra ilkokulu bitirince Uzunköprü'de dayımlar vardı. Dayımların yanına gittim ve dayımların yanında önce ortaokulu, daha sonra da Uzunköprü'de ortaokulu bitirdiğim yıl lise açılmıştı ki Uzunköprü Lisesi. Uzunköprü Lisesi aynı zamanda o dönemde Trakya'da iller dışında açılan
ilk liseydi.
İlk liseydi. Bir ilçede açılmıştı ve 1963-64 yılları arasında. Çünkü ben 1968'de, yani ilk mezunlarındanım lisenin. Uzunköprü Lisesi'nin. Orasını bitirdim. Orası aynı zamanda bütün Trakya'dan gelen öğrencilerin yeriydi ve yatılıydı. Mürefte'den, Gelibolu'dan, Tekirdağ'dan, Kırklareli'nden, İstanbul'dan ve bir de memur çocukları çok geliyordu. Yani diyelim ki Uzunköprü'de çalışıyor. Bulunduğu yerlerde okul yok veya gitme olanağı yok. Geliyordu, işte bir yakınının yanında kalıyordu. Ve Anadolu'dan da birçok insanın da, yani Uzunköprü Lisesi'ni bitirdiğini biliyorum.
Evet. 1950 doğumlu, benim babam da, ona da Allah uzun ömür versin. Biliyorsunuz meslektaşınız, o da yeni köy öğretmen. Meriçli ve Yeniköy'de de birçok akrabalarımız, akrabalıklarımız var biliyorsunuz. Aynı bölgeden göç etmiş olan aile mensuplarıyız çünkü. Tabii o dönemde Edirne Öğretmen Okulu var. Siz Uzunköprü Lisesi'ni bitirdiniz ve sonrasında...
Üniversiteye devam edemedim. İyi bir öğrenciydim. Hiç zayıfım olmadan, hatta en sonda bir ufak tefek takıntılar oldu ama o dönemde istediğim bölümü kazandım İstanbul Üniversitesi'nde, Edebiyat Fakültesini.
Evet.
Ama arkamda bir babam vardı. Yani beni destekleyecek olan başka insan yoktu. Babam da o yıl büyük bir trafik kazası geçirdi. Çok uzun bir süre hastanelerde kaldı. Ben İstanbul'da hem okuyup hem iş aradım ama bulamayınca da mecburen Uzunköprü'ye tekrar döndüm. Ve o aralar Fark sınavlarını, öğretmen okulu Fark sınavlarını vererek öğretmen olma yolu önümüz açıktı. Ve Edirne Erkek Öğretmen Okulu'na müracaatımı yaptım. Ve Fark sınavlarını vererek öğretmen oldum. Ve 1969 yılında ilkokul öğretmeni olarak Çanakkale'nin Çınarpınar Köyü denilen bir dağ köyünde
öğretmenliğe başladınız. Ne mutlu. Dediğim gibi işte aynı dönem olduğunuz için benim babam ve annemin de Karadeniz Ereğlisi. Hatta benim biraderim Devrim Karadeniz Ereğli doğumludur. İşte öğretmenlikte bir gurbet başladı. Evet, yaşam hikayenizi böyle güzelce dinlemeye devam ediyoruz.
Tayin olduğumuz köy dağ başında olduğu için doğru düzgün yolu yoktu. Ana yol vardı. Ana yoldan 4 veya 5 kilometre kadar da içeriye yürüyerek ulaşıyorduk köye. Uzun bir süre orada, 5 seneye yakın kaldım ve köyün sadece geçimi halı dokumaktı. Yani hayvancılık yapıyorlardı. Keçi, koyun, büyükbaşta değil. Çünkü dağlık bir bölgeydi. Çok fazla merası yoktu. Sadece halı dokurlar kadınlar ve dokudukları bu halılarda iyi bir paraya da satarlardı Ayvacık'ta, Çanakkale Ayvacık'ta. Ve İstanbul'a giderdi o halılar. Çünkü tamamen yündü. Yani şey falan yoktu ve hazır boya falan da yoktu. Kök boyalarla yapılan halılardı bunlar, seccadeler ve halılardı. Ve o köyde örgütsüzdüler ve kooperatif kurmayı teklif ettim. Çok iyi bir ortam oluşturduk. Hatta kahveleri falan da yoktu. Ve hemen caminin yanındaki odayı bir kahve değil de akşamları oturma odası şekline getirdik. Ve her gün odun satmaya giden öğrencilerim vardı. Eşekle odun götürüyorlardı Ayvacık'a. Ve onlardan her gün 3 gazete geliyordu. Ve her akşam kahvede gazete okuyorduk. Tartışıyorduk. Mükemmel. Ülke şeylerini tartışıyorduk. Böyle bir şeydi fakat...
Tabii orada şöyle bir kazanım da olmuş muhtemelen sizin açınızdan. Sonuçta halı dediğimiz şey de sanatsal bir üretim.
Tabii.
Bu sizin sanatsal bakışınızda veya bizim kültürümüzün zenginliğini görme noktasında bence gayet önemli bir görev olmuş sizin için.
Sonra o dönemin iktidarı köye yol yapmaya kalktı.
Evet.
Ama köye yol yapmak çok zordu çünkü hep taştı.
Evet.
Yani bizim Trakya gibi toprak falan değildi. Gelen graderler, yol yapım makinaları uzun bir süre çalıştılar. 4 ay falan hala daha 1 kilometre 2 kilometre yol gitti. Yani köye ulaşamadılar. Kış boyunca da bu insanlara köylü baktı. Geri dönmediler çünkü orada kaldılar. Ama tam ilkbahar geldiğinde o dönemin iktidarı bu makinaları alıp başka bir yere götürmeye kalktı. Bunun üzerine muhtarla anlaştık ve dedik ki biz bu makinaları vermeyelim. Ve köylü bütün nineler dedeler makinaların önlerine geldiler. Daha sonra vali geldi. Vali dedi ki hadi bunları anladık da sen de burada ne arıyorsun dedi. Ve ondan sonra da benim tayinim 400 kilometre ötede Yenice'nin Haraocik köyüne çıktı.
Evet, yani memuriyette böyle şeyler, tek taraflı uygulamalar tabii oluyor. Şimdi sonrasında bu öğretmenlik yaşamı, yani kısaca şöyle sorayım isterseniz. Daha sonraki görev yeriniz orası. Bu görev yerlerinizi isterseniz böyle kısacık,
tamam,
çok kısa anılarla
çok
aktarırsanız.
Çok kısa bir şekilde anlatayım. 400 kilometre kadar falan uzakta Yenice'nin Aravacık köyü ki Gönen'e daha yakındı. İlişkilerimiz Gönen'le daha fazlaydı. Oraya tayin oldu ama orası büyük bir okuldu. Yani 5 kadrosu vardı. 5 öğretmen arkadaştık. 5 sınıfı vardı. Köy de büyüktü. Ve orada da bir kooperatif kurmaya başardık.
Evet.
Ve süt ve peynir üretim kooperatifi kurduk. Ve bu kooperatif daha sonra bakanlıklar aracılığı ve Avrupa Birliği'nde bazı kişiler aracılığıyla Avrupa'dan yardımlar alarak köyde bir süt fabrikası kurduk.
Evet.
Ama nasıl kurduk? Süt fabrikasının bütün araç ve gereçleri, makinaları hepsi Avrupa Birliği tarafından hibe olarak geldi. Karşılıklı işte bazı anlaşmalarla
Evet.
kooperatif olduğumuz için yaptık. Ama fabrikayı kurduramıyoruz. Çünkü fabrikanın kurulması için çok büyük paralar istediler. Makinalar duruyor. Bunu da nasıl yaparız, nasıl yaparız? Çanakkale'deki salça fabrikası ve domates fabrikası vardı o dönemde. Oradaki mühendislerle ve işçi sendikalarıyla anlaşarak oradaki mühendisler geldiler ve fabrikayı hiç para almadan bize
Kurdular.
20 gün içerisinde kurdular. Ve köylü artık sadece orada süt ürünlerini işliyordu. Oraya veriyordu ve ayın sonunda gidip benden fazla para kazanmaya
Evet,
başlamıştı.
ilişkileriniz devam ediyor mu? Hala devam
Hala
ediyor.
Hala devam ediyor. Hala.
Ne kadar,
Ama
ne
fabrika
mutlu.
devam etmiyor.
Fabrika devam etmiyor.
Ayrıldıktan sonra
Evet.
fabrika, çünkü kooperatifler biliyorsunuz Türkiye'de daha sonra hep çoğu lağvedildi, başka şekillerde
Evet.
kullanıldı. Ve o nedenle bu kooperatif ne yazık ki
Ama
şey yapmadı.
önemli mücadeleler.
Bir şey daha orada ekleyeyim. Ve o fabrikanın kurulması karşılığında bütün o fabrikanın işçilerine ve kuran mühendislere hepsine birer teneke, 20'şer kiloluk tenekeler halinde birer teneke peynir armağan ettik. Zaman içerisinde tabii.
Zaman
Birden veremedik onları
içerisinde.
karşılık. Öyle bir anlaşmamız yoktu ama.
Evet.
Yani köylü işçi dayanışması
İşte
idi.
sizin öğretmenlik yaklaşımınız bizim de bakış açımızla, tabii biz sizden çok daha genç olmamıza rağmen, en azından bir köy ensi kökenli okulun suyundan içmiş olmaktan kaynaklanan, ben de biliyorsunuz öğretmenlik yaptım. Hiç inanamadığım halde Trakya'nın Keşan ve İpsala arasında Korucu köyde tek öğretmen 5 sınıf öğretmenlik yaptım 2002 yılında, 2000'li yıllarda bile. Hala o konuda, işte orada da aynı dediğiniz gibi o tip mücadeleler vermeye biz de çalıştık. Çalıştığımız yerlerde işte konserler düzenleyip bunlarından elde edilen gelirlerle okullara ihtiyaçlarını alma gibi çalışmalar yaptık. Bunlar bizi tabii çok mutlu etti. Yani sonuçta Cumhuriyet'in kuruluşu başlangıcındaki o zahmetleri çeken atalarımızı, büyüklerimizi andıkça bu anlamda biz de ne yaparız diye, bu idealist bir bakış açısıyla, ben de biliyorsunuz sınıf öğretmenliği, bir köy öğretmeniyim aslında, mesleki veya hayat kariyerimin belki de başlangıcı. Orası. Siz de anlattıkça ben de gözlerim doluyor. Çok anlamlı bizim için unutmayacağımız ve
Ama
ömür boyu gurur duyacağımız
evet,
şeyler bunlar tabii.
orada bir şey daha ekleyebilirim. O köydeyken aynı zamanda Atatürk Eğitim Enstitüsü'nü kazandım. Sınava girdim.
Evet.
Ve sosyal bilgiler öğretmeni olarak o köyde okulumu tamamladım. 3 sene içerisinde tamamladım. Ama ilkokuldan ortaokula geçmeyi hiç düşünmedim. Fakat daha sonra şartlar değişti. İşte Yenice Lisesi'ne tarih öğretmeni olarak. Çünkü
Atandınız.
o sosyal bilgiler öğretmeni aynı zamanda hem
Tarih,
coğrafya hem
hem coğrafya
yurttaşlık
hem
hem de
tarih.
tarihe
Doğru.
de girebiliyordu.
Vatandaşlık
Ha.
dersleri vardı. Evet.
Daha sonra zaten açık üniversiteye devam ederek tarih bölümünü de bitirdim. Ve böylece tarih öğretmeni oldum. Ve 12 Eylül'den sonraki dönemde Edirne'ye boşluk oldu ve Edirne'ye tayinim çıktı. Edirne'ye geldiğimde 3 sene Sipahi Köyü'nde ortaokul öğretmenliği yaptım.
Uzunköprü'nün Sipahi Köyü'nde.
Uzunköprü'nün.
Evet.
Arkasından Uzunköprü İmam Hatip Lisesi'nde 7
Çalıştım.
sene çalıştım. Tarih ve coğrafya öğretmeni olarak. Arkasından mezun olduğum okul olan Uzunköprü Lisesi'ne tayinim çıktı. Ve tarih öğretmeni olarak orada görev yaptım.
Mezun olduğunuz okulda.
Mezun olduğum okulda. Ve 1994 yılında da oradan emekli oldum. Ama emeklilikte
Kaç yıl boyunca öğretmenlik yaptınız?
26 yıl
Anlatmayın.
yaptım. Ama neden ayrıldım diye sorarsanız genç ayrıldım. Çünkü o
Evet.
dönemde böyle emeklilikler oluyordu.
Doğru.
Nedeni pek fazla bana milli eğitim yani değer vermedi desem yeri var.
Yani şimdi bu duyguları
Evet.
çok çok yaşayan kişi vardır. Siz bir şeyleri çok daha fazla vermek istediğiniz halde işte belli bazı yapı ona belki bir düzene müsaade etmiyor. Biraz önce şöyle bir şeyden bahsettiniz. Uzunköprü Lisesi'nde çalıştım, kendi mezun olduğum okuldaydınız. Ben de küçük bir anekdot buraya bırakayım. Ben de Meriç ilçesinde, Meriçli olma hasebiyle Meriç ilçesinde ilkokulu okudum. Sonrasında işte ortaokul lise için yatılı olarak Yapırtepe'ye gitmiştim. Ben de daha sonra öğretmen olduğumda bir süre Meriç Merkez İlkokulu'ydu ismi o zaman. Meriç Merkez İlkokulu'ndan dedem rahmetli dedem, adaşınız Ali Kaşıkçı, oradan mezun amcalarım, işte abim falan. Annem oradan emekli. Babam okulun müdürüydü. Ben de Korucuköy'den Meriç'e tayin olmuştum. Hem babamın hem tüm ailemin mezun olduğu ilkokulda babam müdür, ben öğretmen olarak çalışma onuruna eriştim. O da bize böyle kendi mezun olduğumuz ilkokulda hem hizmet etme hem de babamızla birlikte çalışma şansı yakalamıştık o dönemde. Güzel bir dönem anı diyelim hayatımıza bizim de.
Emekli oldum ama öğretmenlikten
Kopmadınız tabii ki.
ayrılamadım. Çünkü daha çalışırken o dönemlerde bugün de var ya ÖSS
Evet.
kursları vardı.
Evet.
Öğrencileri
Yetiştirme kursları.
yetiştirme kursları vardı. Ve hemen teklifler aldım. Ve 15 yıl
Dershanelerde çalıştım.
dershanelerde çalıştım. Bu dershanelerde tabii para da kazandık. Ama kazanamadığımız da oldu. Kazandık
Evet,
ama yani
evet, evet.
kazandık. O paralarla da yurt dışı geziler yapma
Evet, şimdi oraya
nasibiydi.
geleceğiz. Oraya
Geleceğiz.
geleceğiz ama.
Geleceğiz. Kısaca şu şeyimi tamamlayayım.
Tamam.
Ve daha sonra da ÖSS kurslarından ayrıldıktan sonra da Uzunköprü'de halk eğitime bağlı fotoğraf kurslarında 3 sene çalıştım.
Evet.
Orada da fotoğrafta da birçok öğrenci yetiştirdim. Yani öğretmenlik hayatımda bayağı
Şimdi
başarılıydım, öyle değildim.
evet ne mutlu ne mutlu yani onu görüyoruz. Şimdi öğretmenlik dediğimiz konu ben dediğim gibi ilkokul, ortaokul, lisede bir öğretmen çocuğu olmanın, bir öğretmen okulunda ortaokul, lise okumanın, sonra eğitim fakültesi, eğitim yönetimi alanında bir yüksek lisans yaptım. Bunlar akademik anlamda eğitimle öğretmenlikle ilgili olan kısımlar ama şöyle bir bakış açım var. Ben de hani milli eğitimde sizin bahsetmiş olduğunuz hislerle daha çok kişiye nasıl ulaşırım? Kendi kültürümü nasıl daha fazla yayarım, daha fazla yere ulaştırırım? Daha çok çocuğa, daha çok insana nasıl dokunurumun formülü de tıpkı sizin fotoğraf sanatı olduğu gibi o konuya gelmedik daha ama benim de müzik konusu. Bu konuda benim bakış açımı geliştirdi. Onlarca ülkede bulunmamın bir anahtarı oldu. Ama öğretmenlik ben hala bana sorarsanız bugün Evrim Kaşıkçı nedir diye. Bugün Evrim Kaşıkçı bir köy öğretmenidir. Hala benim gönlümdeki olan en temel nokta köy öğretmeni olmaktır. Yani köy öğretmenliği devam ediyor. Sadece daha fazla insana ulaşmak için ben o köy öğretmenliğinden başka bir yere, mecraya taşımaya çalıştım hayatımdaki şeyi. Sizin de bu tabii burada önemli olan sanat konusu. Güzel hem örgütlenmeden bahsettiniz hem fotoğrafçılıkla ilgili olan konuya
Değindiniz
gelmedik.
oraya
Ona
diyorsun.
değineceğiz. Şimdi o konu önemli bizim için. Nereden önemli? Sizin nasıl ki benim müzikle ilgili tanınırlığım daha fazlaydı. Asıl sizin de tanınır olduğunuz bölge insanının, işte şehrin veya ülke çapında belki uluslararası çapta tanınır olduğunuz alan fotoğraf alanı. Fotoğraf konusu nasıl ve neden başladı? Hangi şartlarla bu noktaya geldi? Bunu da dinleyelim sizden.
Uzunköprü Lisesi'ne devam ederken komşu çocuğumuz rahmetli Hüsnü Ertun'a arkadaşımdı. Futbol oynarız. İşte yediğimiz, içtiğimiz çoğunlukla beraberdi ve babasının fotoğraf stüdyosu vardı. O dönemlerde siyah beyaz fotoğraf vardı. Yıl 1964 ve ben 1964 yılında fotoğrafa başladım. Fotoğrafın hemen hemen rutuş dışında, o zamanlar rutuş vardı. Yani elle düzeltme vardı. Kara kalemle çekilen portreler düzeltilirdi. Dışında hemen her şeyi orada öğrendim. Baskı, karanlık oda. Liseyi bitirene kadar da devam ettim. Ama liseyi bitirdikten sonra hayat şartları. 69 yılında ilkokul öğretmenliğine atanınca fotoğraftan uzaklaştım. Çünkü köydeyiz, başka uğraşlar var. Fotoğrafı bir kenara bıraktık. Ama yani çeksem de amatörce çekiyordum. Ama Uzunköprü'ye tekrar döndüğüm zaman şöyle bir şey oldu. Bir de tarih öğretmenim, yani tarihi değerlere, kültürlere çok meraklıydım. Çok okuyan bir insandım aynı zamanda, yani şeyin dışında da okuyordum. Geldiğimde Uzunköprü'de birçok tarihi eserin ya tarih olduğunu ya da hiç olmadığını gördüm.
Kayıtlarda olmasına rağmen olmadı.
Evet, olmadığını gördüm. Bunun zaten gençliğimizde Uzunköprü'de geçti ya, yani gençlik yıllarımız. Ve fotoğrafa tekrar başladım. Yıl işte 86-87 yılları. Bu fotoğrafa başladığımda önce başladığım fotoğraf siyah beyazdı. Sonra renkli fotoğraf başladı. Sonra slaytlar başladı. Slayt çek, kalıcı olsun diye slayt çekmeye başladım ama çok zordu tabii. Yani o dönemlerde bir fotoğrafı çekersiniz, bir ay beklersiniz, işte yıkanacak,
Tabii,
gelecek,
tabii, tabii.
fotoğrafları göreceksiniz falan. Ama yılmadım, bıkmadım ve fotoğrafa devam ettim. Bu arada bazı fotoğraf yarışmaları olmaya başladı Türkiye'de. İlk katıldığım yarışmalardan biri İLO Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması'ydı. Orada iyi bir derece aldım. Daha sonraki birçok yarışmada da dereceler aldım. Bu benim tabii ki fotoğrafa derece aldığım için değil. Zaten olsa da olmasa da
Evet.
merakım çok büyüktü.
Ama bu da motive
Ama
etti
bu
tabii
motive
yani.
etti. Yani
Tabii.
daha çok beni itti. Daha devam etme arzusu doğurdu. Ve sergiler açmaya başladım. Fotoğraf sergileri işte. Bir arada çevreye de çok düşkündüm. Yani çevre kirlenmelerine karşı aktivist bir görev
Tabii
yapmaya başladım.
fotoğrafçılığın belgeleme gibi bir
Tabii.
sanatsal tarafının yanında bir belgeleme noktasında da önemli bir pozisyonu var tabii ki. Bu anlamda da sizin
Ve
yapmış olduğunuz çalışmalara katkı sundu tabii.
Türkiye'de de bu yarışmalar beni tanıttı.
Evet.
Özellikle işte Balıkesir'de o dönemde çok iyi bir fotoğraf bölümü vardı. Ayrıca İstanbul, Ankara gibi yerlerde
Hangi yıllardan bahsediyoruz
şu,
şu an?
bahsettim 90'lı yıllar.
90'lı yıllardan. Evet.
1990'lı yıllar, yani 80'den sonraki yıllar. Çünkü o zaman tekrar başladım fotoğrafa. 90'lı yıllarda 2000'li yıllara kadar. Daha sonra 2000'li yıllarda EFOT'ta yönetim görevinde de bulundum burada.
Evet.
Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği'nde. Daha sonra fotoğrafta örgütlenme mücadelesine başladık. Ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Derneği kuruldu. Türkiye'de şu anda hala faaliyette.
Bir
Bütün Türkiye çapında.
dernek mi? Yoksa bu daha
Hayır,
geniş kapsamlı.
daha geniş kapsamlı. Sendika gibi. Yani
Ha, evet.
öyle diyebiliriz yani. TFSF.
Ha, federasyon o zaman. Dernek
Federasyon.
değil. Ha,
Tabii.
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu.
Ya önce dernek olarak
Dernek
kurulmaya
olarak
çalıştı ama daha sonra federasyon
federasyon oldu. Evet.
oldu. 15 kurucusundan bir tanesi de benim.
O ne mutlu.
Önce merkezi Kocaeli'ydi, sonra şimdi Ankara. Bütün Türkiye'deki fotoğrafçıların, fotoğraf derneklerinin yönetiminde bulunuyor ve onları önderlik yapıyor ve Dünya Fotoğraf Sanatları ile birlikte bunların da mücadelesini yürütüyor ve bugüne kadar fotoğrafta 45 dolayında kişisel sergi açtım. 100'e yakın karma sergilerde
Yer
yer aldım.
aldınız.
2000'e yakın slayt gösterileri yaptım ki bu slayt gösterileri sadece fotoğraf sanatı açısından değil, köylere bilinç verme, kahvelerde anlatma
Evet.
şeklinde de geliştirdim. Birçok çevre derneğiyle mücadelelere girdim. Sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu şeyleri yaptık. Daha sonra bu fotoğrafa düşkünlük beni Türk tarihinin önemli yerlerine gezip fotoğraflamaya yöneltti. Yani
Tabii
Uzunköprü yetmedi.
şimdi de şöyle bir şey görüyorum sizin yaşam hikayenizde. İşte bir zaman içerisinde hep kendi hayatımda da herkesin gördüğü benim için de aynı şey geçerli. Üstüne bir tuğla koydukça o bilinç ve yaklaşım bir noktada genişlemeye başlıyor. Sizde de aynı şekilde. Şimdi tarih, şimdi ilkokul öğretmenden bir tarih öğretmeni olup o konuda bir akademik bilinç, ülkenin zenginliğini farklı yerlerde çalışıp görmüş olmak, Bunlar hep bir size önemli değerler katmış. Ben de şimdi siz anlatırken hep bunları beyin süzgecimden geçiriyorum. Sonrasında da dediniz ki ben tarihle ilgili olan noktada bu Türk tarihinin sizin bahsetmiş olduğunuz kilim, halı, dokuma bunlar bile ne kadar bizim kültürümüzde önemli, bizim zenginliğimizin büyük noktaları, büyük bu zenginliğin önemli göstergeleri diyelim. Bu anlamda siz de tabii bu süreçte merak ettiniz ve başka bir noktaya geldi. Şimdi Ali Çıtak ve Ali Çıtak'ın belki bazı dostlarıyla dünyayı, Türk dünyasını ziyaret etme ve gezme arzusu oluştu. O nasıl başladı, neler oldu?
Son noktayı koyayım fotoğrafla ilgili. Yurt dışında da birçok sergi açtım. Sergilerim oldu işte Bulgaristan'da. Birçok gösteri yaptım. Yakın Doğu Üniversitesi'ne iki sefer gittim Kıbrıs'ta. Misafir ettiler sağ olsunlar. Yani orada işte gösteriler yaptım. Ama fotoğrafın bir başka şeyini daha söyleyebilirim. Fotoğraf çektiğim için 2000'li yıllarda buranın valisi Fahri Yücel,
Evet.
Edirne valisi, oraya da biraz girelim.
Tabii.
Bana büyük değer verdi. Neden? İlk geldiğinde Yeniköy Şenliklerinde karşılaşmıştık. Yeniköy Şenliklerini görmeye gelmişti. O Yeniköy Şenliklerinde hemen hemen her şey yani organizasyon benim elimin altından çıkıyordu. Kurulan sergiler, gelen sanatçılar, verilen konserler. Vali demiş ki belediye başkanına o günkü Yüksel Emre'ye.
Evet.
Ya demiş kim bu? Demiş abim benim bu. Yani bu köyün değerli bir öğretmen abisi, sanatçı şeklinde söylemiş. Ben sanatçılığı hiç kabul etmiyorum da bir fotoğraf gönüllüsüyüm demiş. Kaç para veriyorsun siz bu görev karşılığında? Ne parası demiş. Alim kendi cebinden para harcıyor adam. Bizim verecek paramız yok demiş.
Evet.
Ve o valide büyük bir şey uyandırmış benim o hareketlerim orada. Daha sonra ben fotoğraf kalıcı olsun diye Lalapaşa Süloğlu'da bulunan dolmen ve menhirleri çekmeye karar verdim. Günlerce köy köy gezdim, yıllarca gezdim ve bütün onların fotoğraflarını belgeledim. Ayrıca Gala Gölü'nün kuşlarını, o dönem Gala bir göldü. Orada çadırlar kurarak işte kuşları çekmeye çalıştım falan. Her ikisinde de rastlaştık. O Edirne içerisindeki gezilerini yapıyordu. Ve daha sonra Uzunköprü Meslek Yüksekokulu'nun bir eğitim öğretime açılış yılında geldiğinde demiş ki Ali Bey'le görüşmek istiyorum demiş Erol Bey'e. Erol Çakır rahmetli arkadaşım. Görüşmek istiyorum demiş. Haber verir misin demiş. Ve çağırdı odasında yani şeyde Meslek Yüksekokulu'nda. Vali Bey dedi ki bana. Dedi bak sizden dedi isteğim var. Edirne'nin herkes içindeki camilerini işte birçok yerini biliyor. Ama seni çalıştığın konuları bilmiyor
İnsanlar
dedi.
bilmiyorlar.
Dolmen ve menhirlerle Gala Gölü'nün dedi şeyini istiyorum senden dedi.
Fotoğraflarını.
Fotoğraf sergisini istiyorum dedi. Bu fotoğraf sergisini de Deveci Han restore ediliyordu o dönemde. İlk benim sergimle
Açılış.
açıldı.
Ya
Yani açılış yaptı.
hangi yılda?
2004.
2004 yılı.
2004
Evet.
yılında açılışı yapıldı. Ve o serginin küçük birer kitapçığı basıldı. İstanbul'da bastırdı Vali Bey. Ve Strasbourg'da Avrupa Birliği'nin toplantısına gitmiş o yıl. Benim ondan haberim yok. O
Evet.
kitapçıkları da oradaki delegelere dağıtmış. Ve herkes incelediğinde neresidir? Demiş ki benim Edirne'mde. Bu şey.
Evet.
Ne burası? Hiçbir şey değil demiş.
Yok.
Bayağı bir göl. Olur mu ya demişler. Böyle bir yer mutlaka koruma altında olmalı. Ve o dönemde de siyasi iktidarımız Avrupa Birliği'ne girmeyi çok
Arzu ediyordu.
arzu ediyordu. Veya öyle miydi? İşte bilemem. Arzu ediyordu. Ve hemen yapılan şeyler konusunda 2004 yılının hemen arkasında Gala Gölü Milli Park ilan edildi.
Yani.
Ve bakın bu fotoğrafın sonucu
Yani şimdi
olarak
tabii
da gurur duyduğum şeylerden birisi
yani
bu.
şimdi bu tip şeylerle ilgili bunların anılması, bilinmesi yani açıkça söylemek gerekirse Edirne'den programının da burada radyomuzda yaptığımız Edirne'den programında en önemli amacı bu zaten. İnsanların belki bilmediği, belki de çok bu konuyla ilgili dillendirilmediği, bilenlerin de olduğu ama en azından bu konuyla ilgili bir kaydını da bizim oluşturmamız amacıyla yaptığımız bir program bu benim. Bir parantezde sayın rahmetli Fahri
Fahri
Yücel'i
Yücel.
aktarayım. Fahri Yücel'in altından çıkmadığı taş yok Edirne'de bu tip olumlu gelişmeler noktasında. Burada ağırlamış olduğum konukların birçoğunda Fahri Yücel'in dokunduğu konuklarımızla karşılaşıyoruz. İşte bu kültürel mirasla ilgili yakında ödül alan bir arkadaşımız var, Özcan Abacı Bey. Yakın zamanda Beyiç Günalan hocamızla sohbet ettiğimizde ve birçok daha sayabileceğim birçok kişi hep Fahri Yücel'in ismi anılıyor. Edirne'ye işte iz bırakmak denen şey
Evet.
böyle oluyor. Kala Gölü Milli Parkı ile ilgili de önemli bir başlangıcın aslında fitili ateşleyeni siz olmuş olmanız da bu haliyle sizin ağzınızdan burada kayıt altına alınmış oluyor. O konudaki emekleriniz için sizlere saygı duymaktan başka kimsenin yapabileceği bir şey yok. Tabii burada yine de o kararlılığı gösterip onun bir noktaya taşınmasındaki vizyoner bakışla önemli bir kamu
Ya burada
yöneticisi.
en büyük pay zaten Fahri
Tabii ki,
Yücel,
tabii ki.
rahmetli Fahri Yücel
Tabii ki.
valimizin. Ama
Tabii ki.
buna katkı yapmış olmak benim için büyük bir
Ya bu konuda bir bilinç
gurur resmi.
oluşmasının ardında sizin çekmiş olduğunuz fotoğraflar ve sizin oralarda bulunmuş olmanız var. Ve döneminde nitelikli vizyoner bir valisinin olması şehrimize bu kadar kıymetli bir alan daha kazandırmış olmuş. Biraz önce Yeniköy'deki şenliklerden bahsettiniz zaten. Yeniköy aynı zamanda bir Bektaşi köyü.
Köyü, evet.
O anlamda da o kültürel zenginliğin de farklı şekillerde yaşatıldığı bir
Yayla
bölge.
şenlikleri
Evet,
dediğimiz zaman.
yayla şenlikleri var. Onun dışında hatta birlikte sizin de katkılarınızla birlikte gidip oradan Fatma teyzemiz de rahmetli alan burada Fatma
Evet.
Bilgin'i, Fatma ablamızı. Ondan benim derlemiş olduğum yani öğrenmiş olduğum diyeyim derlemiş olmak belki doğru olmayabilir. Öğrenmiş olduğum türküler var onları inşallah yayınlayacağız. Ancak en çok hayıflandığım ve ömür boyu hayıflanacağım şeylerden bir tanesi pandeminin araya girmesiyle tekrar gidememiş olmak.
Evet.
Bugün yarın derken o deyişleri de ondan kayıt altına alma noktasında o çalışmayı yapamamış olmaktan ömür boyu da böyle bir üzüntü duyacağım konulardan bir tanesi bu açıkçası. Yeniköy önemli kültürel birikimi noktasında. Orayla ilgili de sizin yazdıklarınız, çizdikleriniz, onun da kültür hayatına yaptığınız katkılar var tabii. Çok kısa
Evet.
isterseniz
Çok kısa
ondan
bir
da
şey yapayım.
bahsedelim.
İşte emekli olduktan sonra zamanım daha fazlaydı ve bir Yeniköy Kültür Derneği kurduk. Kültür ve Dayanışma Derneği.
Örgütlü mücadele her alanda devam
Evet,
ediyor.
he.
Örgütlenme
Kurduk.
konusunda.
Ama bugün devam ettiremiyoruz. Zaman içerisinde kopmalar oldu. Ve
Köylerde insanlar azaldı.
belediyeden çıktı. Ama bizim biraz önce söylediğin gibi rölyoflardan göç eden insanların büyük bölümü aynı görüş ve inanış, kültüre sahipti.
Evet.
Seçek Yaylası'nda hala devam eden yayla şenlikleri Yeniköy'de de yapılıyordu. Ama daha sonra bu yapılamaz oldu. Ve daha sonra biz bunu dedik ki bir kültür şenliğine dönüştürelim. Yani bir günlük eğlenmeden ziyade eğlenmeyle beraber sergiler açılsın. İnsanlarımıza, küçük çocuklara, ilkokul çocuklarımıza, o zaman ilkokul
Evet.
falan da vardı sonra.
Öyle vardı, evet.
O da kapandı. Onlara sergi nedir? Kitap nedir? Bütün bunları gösterelim, anlatalım, yazarları konuşturalım, paneller düzenleyelim, çevre etkinlikleri yapalım. Ve Ergene konusunda hemen hemen her sene çevre bakanları köyü ziyaret etmek zorunda kaldılar. Ama ne yazık ki Ergene bugün hala daha aynı şekilde devam ediyor. Çok büyük bir üzüntü.
Ergen hayata dönsün bağlamında başlatılan tabu mücadelenin için sen
Ve ben
etkinlikler
onun
var.
için temanın içinde de yer aldım.
Evet.
Ve yapılan işte mitingler, gösteriler, çıkardıkları dergilere fotoğraflarımı göndererek onlara destek olmaya çalıştım.
Tabii
Ama
Ergene'nin Ergene olduğu böyle pırıl pırıl olduğu
ben
dönemlerde fotoğraflarınız var değil mi
var,
sizin?
benim yüzerken fotoğrafım var şeyde Ergene'de.
Ergene'de işte. Evet,
Yüzerken.
işte
Ya ama
bunlar.
yani
Maalesef, maalesef
maalesef.
tabii çevre konusundaki bu anlamdaki yaşanan olumsuzluklar tabii geleceğe bizim çoluğumuza çocuğumuza bırakacağımız en kötü
Evet.
miraslar olacak maalesef.
10 yıl boyunca devam ettim. O şenlikleri sürdürdük ama sonra belediyeden çıkınca
Bilecopur Belediyesi'ne bağlandı. Orada da
bağlanınca
hala o konuda bir
şeyler yapılmaya çalışılıyor arada
Ben de
sırada
hatta
ama
bir konser
evet
verdim
biliyorum.
yakın
Ben de sergi
geçtiğimiz
açmıştım o dönemde.
birkaç yıl önceydi
Evet,
sanırım.
istersen yurt dışı
Evet ben işte son olarak da o konuyla ilgili kaç ülkede bulundu dediniz daha önce konuştuğumuz zaman
85
85 ülke
ülke
gördünüz.
gördüm ama
Maşallah.
bunların bazılarını çok çok gördüm.
Evet birkaç kez
Birkaç
gittiniz
kez.
geldiniz.
Mesela örneğin
Tabii.
İran'a 3 kez gittim. Balkan ülkelerine daha çok. Ama ben bu gezileri niçin yaptım? Bu gezileri hep Türk tarihiyle bağlantılı olarak yaptım. Yani Türk tarihinin geçtiği yerler. Onun için de ben ÖSS kurslarındaki öğrenciler beni çok seviyorlardı. Çünkü o yerleri, anlattığım yerleri kendim gittim, gözlerimle gördüm ve fotoğraflarıyla anlatıyordum onlara. O insanları tekrar işte gösteriyordum. Ayrıca ben tabii fotoğrafta önce kültürel, tarihi eserlerle başlamakla birlikte portre fotoğrafçılığıyla, yani kültürel anlamdaki portre fotoğrafçılığıyla başladım.
Aslında
Ama
sizin fotoğrafçılığınız bahsetmiş olduğumuz sanatsal yönünden daha çok belgelemeye dayalı olmuş hep. Şimdi tarihçi olmanızın da vermiş
tabii
olduğu.
insanlara bir şeyleri bırakmaya dayalı.
Tabii.
Ve şu anda yaptığım şey de bütün onları falan bıraktım. Sadece Edirne'nin yaban hayatı, çiçekleri, kelebekleri, konum benim. Ve bunlarla ilgili fotoğraflar çekiyorum ve sergiler açıyorum. Gösteriler düzenliyorum. Üniversitede bu konuda bazı arkadaşlarla devamlı bağlantılarım var. Fotoğrafları gönderiyorum. Bazılarını da tabii değerlendiremiyorum. Onlar değerlendiriyorlar. Çok iyi bir çalışma içerisindeyiz.
Ne mutlu.
Yani
Siz de işte önemli bir kültürel miras taşıyıcısısınız aslında bu yapmış olduğunuz çalışmalarla. Sadece şöyle bir soru sorayım size. Bu bahsetmiş olduğumuz önemli bir arşivden bahsediyoruz. Yıllara dayanan
tabii.
önemli bir arşivden bahsediyoruz. Bunların dijitalize edilmesi noktasında bir çalışmanız var mı? Veya sonuçta muhtemelen şöyle bir gerçek var. 50 sene sonra muhtemelen ne ben ne siz burada
Tabii.
olacağız. Ama ne bırakabileceğimiz noktasında. Bu bahsetmiş olduğunuz Ali Çıtan yüzerken fotoğrafının dijital bir ortama aktarılmış hali var mı?
Şu
Bir
anda elimde
belgeselde.
görüntüleri var ama dijital ortamda şu anda yok.
İşte
Yani
bunu.
ben özellikle kayıt altında tutuyorum şeyleri, çektiğim fotoğrafları şimdi. Dijitale geçten 2005'te ben dijitale geçtim.
Evet.
Dijital fotoğraf çekmeye başladım.
İşte bunların
Ondan
da yedeklenmesi çok önemli biliyorsunuz.
çok çok önemli de
Çünkü
işte
aynı
bazı
sıkıntıları.
kayıplar da oluyor.
Olur. Aynı sıkıntıları biz de yaşıyoruz. İşte biraz önce siz bahsettiniz. İşte sanatla, o bakışla 50'ye yakın ülke işte. Ben de tabii bu program dışında da beraber olduğum için siz biliyorsunuz ama dinleyicilerimiz de onlarla da paylaşalım. 50'ye yakın benim de bulunduğum ülke var. Ama tabii sizin yaşınızda benim biraz daha var. Belki sizin kadar bende daha fazla yani inşallah en büyük arzularımdan bir tanesi. Özellikle Türk dünyasıyla ilgili. Ben Başkurtistan'da işte Kazakistan'da o bölgede bulundum konserler vermek için, ülkemizi temsil etmek için. Bu bahsetmiş olduğunuz, biraz önce söylemiş olduğunuz öğrencilere bunu kendim görüp anlattığım için çok daha etkili oluyor diyor. Ben de işte zaman zaman orta öğretim öğrencileriyle böyle müzikli söyleşi veya toplantılar yaptığımda bu konular onların gerçekten bunları yaşamış sadece kitapta anlatmayan birini gördükleri zaman çok etkilendiklerini, bundan bir feyiz aldıklarını görüyorum. İşte bu da bize sanatın veya işte müzikle, sanatla iç içe olmanın katmış olduğu hem bir bakış açısı hem de bizim bireysel olarak da eden bir alan olmuş oluyor.
İstanbul'da fotoğraf evinin sarı otobüslerinden gezileri vardı. O sarı otobüsle iki kez geziye katıldım ve bunlar uzun soluklu gezilerdi. Yani karayoluyla yapılan.
Evet.
1994, yok 96 yılında İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Nepal ve Tibet'i kapsıyordu.
Kaç ay, ne kadar süre dediniz? Üç
Bir
ay.
buçuk ay.
Bir, 1,5 ay.
Ve orada onlar geri döndüler. Ben geri dönmedim. Katmandu'da kaldım. Nedeni de şuydu. Ölü yakma törenlerini çekmek istiyordum. Ölü yakmak törenlerini çekmek için de mutlaka belirli bir izin alman gerekiyor. Yani kaçak çekebilirsin ama yani bunun bir anlamı yok
Evet,
zaten.
evet.
Mutlaka ailenin sana izin
İzin
vermesi
vermesi gerekiyor.
gerekiyordu. Orada otelde kaldığımız bazı işçi çocuklar, abi sen gitme, biz sana bunu sağlayacağız dediler. Ve daha sonra
Siz
hakikaten de
kaldınız.
kaldım. Arkadaşlar döndü ve o fotoğrafları çekmeye başardım. Daha sonra Atlas dergisinde bunlar yayınlanacaktı. Ama son anda Türk milleti işte bu şeyleri kaldıramaz falan diyerek
Evet.
reddedildi.
Ama
O
bunlar sizin
basamak
elinizde var.
benim elimde tabii
Tabii.
yani fotoğraflar elimde. Daha sonra 99 yılında hani 2000 yılına giriyoruz ya. 2000 yılına girerken Faruk Akbaş arkadaşım fotoğrafçı, o gün çok ünlü bir fotoğrafçı. Dedi ki abi dedi ya bir şeyler yapalım. Ne yapalım, nereye gidelim? Dedim ki gel gidebilirsek Moğolistan'a kadar gidip gelelim.
Vallahi Moğolistan'a kadar gidip gelelim derken siz biz Medinelilerin şu Orestiyada'ya efendim Svilingerat'a gidelim gelelim der gibi diyorsunuz.
Ondan sonra Özcan Türkalan'da, o da çok ünlü bir yazar ve gezgindir, fotoğrafçıdır. O da bu geziye katıldı. 13 kişi sarı otobüsle yola çıktık. İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Sibirya. Ama Sibirya'dan sonra Moğolistan'a aracımızla giremedik. O dönem orada o kapılarda öyle bir şey varmış ki ya Moğolistan'da Moğol kullanacakmış aracı
Allah Allah.
veya trenle gidebilecekmişsin.
Yani
Yani
toplu
başka
taşımayla
türlü
gidebilirsiniz veya bir o bölgeden
kendi
birinin
aracımız
kullandığı
evet o
araç.
birisinin kullanması lazım. Ne yapalım falan dedik. O dönemlerde de işte çok hırsızlıklar falan oluyor. Otobüsün kaptanı Ömer arkadaşımız dedi ki ya ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum ki dedi. Sonra Türkçe bilen bir bayan orada biz konuşurken dedi ki ya otobüsü çekin benim evin önüne. Hiçbir şey olmaz size.
Garanti veriyorum.
Garanti veriyorum. Tutun tren gidin. Ve biz bir tren tutarak, tren tutarak
Tutarak, hani trene binerek değil. O da kiralayarak. Allah Allah.
35 dolar karşılığı
Evet.
kişi başı.
Ya bunlar çok
Ve
önemli, güzel tecrübeler.
Ulaanbaatar'a ulaştık. Ama o 35 doları da bozdurmak için o kadar çok uğraştık ki. Yok, insanlarda şey yok yani, Rus parası onun
Tabii.
karşılığında verebilecek bir para yoktu.
Evet.
Ama daha sonra banka bize bir yazı verdi. Gitti birer dolar birer dolar esnaftan bozdurduk şeyleri, onların rublelerini topladık. Ve böylece trenle Ulaanbaatar'a ulaştık. Oradan da daha sonra Orhun Anıtları'na ulaşmayı başardık. Çok zor ulaştık. Çok zor ulaştık ama başardık. Bütün çölleri geçtik, dağları geçtik. Türk tarihinin Ural Altaylar mesela, çok güzel yerler. Türk tarihinin en önemli
Tabii
yerleri
tabii.
bunlar. Ve Orhun Anıtları'nın fotoğraflarını çektik. Ben orada çok heyecanlandım. Hakikaten çok heyecanlandım. Daha sonra Türkiye'ye gelince bu büyük bir konu oldu. Çok büyük yankı uyandırdı. Ve Cumhurbaşkanı o dönemde Süleyman Demirel'di. Ve çağırdı beni. Tarih öğretmeni olmam hesabıyla.
Evet.
Arkadaşlar, başka arkadaşlarımız da çağırdı ama ben özellikle buna icabet ettim. Gittim ve bunun sonrasında da ben anlattım. Dedim ki mahvolmuş şeyler yani, ve gidiyor. Yani bu şeyler falan kalmayacak. Ve ondan sonra orada üniversitenin de katkılarıyla bir müze oluşturuldu. Ve şu anda müze halinde olduğunu da biliyorum.
Biliyorsun.
Bu da
İnşallah bizlere de nasip olur o
inşallah.
bölgeleri
Ama
gezmek.
çok zor gitti geldik. Çünkü 3 ay sürdü bu.
Evet.
Ama belgeselini de çektik. Uzaklara Belgesel diye TRT 2'de yayınlandı bu. Fotoğraf yaşamımda da bir belgeselde Edirne'nin Gözleri diye Bilgül Erkan'la birlikte yine TRT Belgesel ve Evrim Kaçışçısı da burada yer alarak.
Evet. O belgesel
Evet.
çok güzel belgeseldi. Ondan da
Onu da ben işte.
tabii. Kısaca ondan da bir bahsedin istersen.
Tamam, bahsedeyim. Şimdi bir gün telefon çaldı. Ben dedi Cemalettin İlken, TRT Belgesel yapımcısıyım. Abi dedi, seni dedi ben inceledim. Edirne'de senin belgeselini çekmek istiyorum. Yıl 2017 idi zannediyorum. O
Herhalde.
16 veya 16, her neyse. Çekmek istiyorum dedi. Olabilir mi dedi. Olur dedim, niye olmasın. Ama dedi bana bir de bayan arkadaş dedi fotoğrafçılardan dedi. Bilgül Erten'i söyledim. Telefon ettim Bilgül'le de, tanışıyorduk o dönemde
Evet,
fotoğrafçıydı diye.
Birgül Hanım tabii işte önemli de bir rekortmen de
Dalcı,
almış.
rekortmen dalgıcı.
Meriç'te de öğretmenlik yaptı. Ben de Birgül Hanım'ı da oradan da tanırım. Onu da,
Zaten Meriç'ten evliydi de
tabii
şimdi
tabii.
artık.
Sonrasında o belgeselin çekimleri başladı.
Başladı. Bütün oradaki siz,
Evet.
başka arkadaşlar da vardı. Onların
Tabii.
şeylerini falan da ben önerdim. O,
Evet.
tabii onlar istediler böyle böyle
Tabii.
bu şeyde arkadaşlar olsun dediler bu belgeselde. Ve böylece bu
Tabii
belgesel.
ben de o belgesel açıkçası Edirne ile ilgili yapılmış olan belki onlarca belgeselde ben de yer aldım. Ama gerçekten hakkını yemeyelim. En nitelikli olduğunu düşündüğüm, çünkü Cemalettin Bey gerçekten, buradan kendisine sevgi ve selamlarınızı da iletelim. Cemalettin Bey gerçekten çok profesyonelce işini
Evet.
çok iyi yapan bir yönetmendi. Herhalde emekli oldu da
Emekli oldu.
bilmiyorum.
Emekli
Ama
oldu.
çok benim de işte Edirne türküleriyle ilgili, hatta bu albüm olmasına rağmen işte canlı olarak çalıp söylediğim onunla ilgili görüntüler hala bende de mevcut. O nitelikli bir belgeseldi. Sevgili Ali Çıtak, sohbetimiz keyifli gidiyor. Tabii biz sohbete devam etsek bunu saatlerce daha sürdürebiliriz ama çok mutlu olduk. Sizin sohbetinizden, anlattıklarınızdan ben de tekrar yenilendim, keyif aldım. Bunu açıkça ifade edeyim. Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alalım ve programımızı kapatalım.
Vallahi hep gülen insanın fotoğrafını çekmek istiyorum. Ama ne yazık ki bu çok zor.
Evet.
Ama şunu biliyorum. Türkiye çağdaş bir ülke olması, çağdaşlıktan ayrılmaması ve gençlerimizin mutlu yaşaması
Evet, en büyük
en büyük
dileğimiz.
dileğim benim.
Hepimizin,
En büyük
hepimizin
dileğim.
en büyük dileği. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konuğumuz öğretmen olmasının yanında çok dolu dolu bir hayat yaşamış ve önemli birikimleri kaydetmiş bir araştırmacı, tarihçi,
Abi şunu
fotoğrafçı.
da ekleyeyim.
Evet.
Bir de kitabım var.
Ha,
Uzunköprü'de İz Bırakanlar.
evet,
İlk
yaz.
bölümü kitap haline basıldı. Onu da hatırlatmış olayım.
Tamam.
Ayrıca bir de bir fotoğraf albümüm var. Uzunköprü'nün tarihi yerlerinin fotoğraf albümü.
Evet.
2011 yılında
İşte
basıldı.
üretkenlik çok olunca bunlar,
Yani
bak
onu...
bunları böyle hani daha şimdi dediğim gibi biraz önce sohbet etmeye devam etsek daha çok daha fazla şey olduğunu ben de biliyorum. Daha önce bireysel sohbetlerimizden, yıllara dayanan tanışıklığımızdan, dostluğumuzdan, abi kardeşliğimizden ben de biliyorum. Emeklerinize sağlık. Önemli olan bundan yıllarca sonra da hatırlanabilecek işler yapmak ve onları kayıt altında bırakmak. Yapmış olduğunuz işler gerçekten önemli. Ben tekrar biraz önce söylediğim gibi feyiz aldım, heyecanlandım. Çok teşekkür ederiz programımıza
Son
katıldığınız
olarak
için.
size şunu söyleyeyim. Bütün bu çalışmalarım sırasında bana katlanan ve destek olan eşim Sabahat'a
Evet.
ve iki oğlum Koray ve Anıl'a da
Evet.
çok teşekkür ediyorum.
Evet.
Gerçekten büyük desteklerini gördüm.
Tabii kolay değil.
Sağ
Şimdi
olsunlar.
aylarca bir fotoğraf için geziye gitmek, dışarılara gitmek falan. Aile tabii burada. Onlara da bizler teşekkür ediyoruz ki sizler de bu konuda rahatlıkla bu üretimleri yapabilmişsiniz. Kıymetli dinleyiciler, yeni bir programda görüşmek üzere. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Teşekkür ederiz.